Ayrım 9.
Ama yavaş yavaş o gürültüden uzaklaştım, ayrıldım. Bardağım dolu kaldı. 20 yaşındaki şu güzel yaratığın bir hamal gibi içki içtiğini, konuştuğunu, söylenen sözcükler yüz kızartıcı olduğu ölçüde kahkahalarla güldüğünü gördükçe sanki üzerime sonsuz bir üzgünlük çöktü. Bununla birlikte öbür konuklarda sefaatin, alışkanlığın ya da aşırı gücün sonuçlarıymış gibi gelen o neşe, o konuşma ve içki içme biçimi Margaret'te bir unutma gereksinimi, bir nöbet, bir sinirlilik gibi görünüyordu bana. Her şampanya kadehinde yanaklarına ateşli bir kızıllık yayılıyordu. Yemeğin başlarında hafif olan öksürük gitgide onu başını sandalyesinin arkalarına devirmek ve öksürdüğü her seferde elleriyle göğsünü bastırmak zorunda bırakacak kadar şiddetlenmişti. Her günkü bu aşırı davranışların o narin bünyede yaptığı kötülüğü düşündükçe müthiş acı çekiyordu. En sonunda tahmin ettiğim ve korktuğum şey gelip çattı. Yemeğin sonuna doğru Margaret benim orada bulunduğum sıradaki öksürüklerin türünden daha şiddetli bir öksürük nöbetine yakalandı. Göğsü içinden yırtılıyormuş gibi geldi bana. Zavallı kızcağız mosmor oldu, acının etkisiyle gözlerini yumdu ve peçetesini dudaklarına götürdü. Bir damla kan peçeteyi kızıla boyadı, onun üzerine ayağa kalktı, giyinme odasına koştu. Gaston, Margaret'in nesi var kuzum diye sordu. Prudence da bu soruya, şusu var ki çok güldü, şimdi de kan kusuyor yanıtını verdi. O önemli bir şey değil. Bu her gün onun başına gelir. Neredeyse döner. Yalnız bırakalım. Bu onun daha çok hoşuna gider. Bana gelince daha fazla dayanamadım ve beni geri çağıran Prudence'la Nani'nin sonsuz şaşkınlıkları altında Margaret'in yanına koştum. Odası bir masanın üzerine yerleştirilen bir tek mumla aydınlanıyordu. Büyük bir kanepenin üzerine devrilen Margaret elbisesinin önünü açmış, bir elini göğsünün üzerine koymuş, öbürünü sarkıtmıştı. Masanın üzerinde yarı yarıya su dolu gümüş bir tas vardı. Kan şeritleri bu suyu alaca renge boyamıştı. Sapsarı ve ağzı aralık duran Margaret soluk almaya, kendini toparlamaya çalışıyordu. Zaman zaman göğsü derin, uzun bir iç çekmeyle şişiyordu. Soluğunu salınca bir parça ferahlamış gibi görünüyordu. Bu da genç kadını birkaç saniye bir rahatlık duygusu içinde bırakıyordu. Ta yanı başına kadar yaklaştım, hiçbir hareket yapmadı. Oturdum, kanepenin üzerinde duran elini avucuma aldım. Gülümseyerek, "Ah, siz misiniz?" dedi. Galiba yüzüm perişan bir haldeydi çünkü hemen şunları ekledi. "Yoksa siz de mi hastasınız?" "Hayır. Ama siz nasılsınız? Hala acınız var mı?" "Çok az." Sonra da öksürüğün gözlerine getirdiği yaşları mendiliyle sildi. "Artık buna alıştım." Heyecanlı bir sesle ona, "Kendinizi öldürüyorsunuz," dedim. "Kendi kendinize bu kadar kötülük etmenize engel olmak için arkadaşınız, akrabanız olmak isterdim." Genç kadın biraz alaycı bir sesle karşılık verdi. "Yok canım, telaş etmenize değmez. Bakın öbürlerinin benimle ilgilendikleri var mı? Bu hastalığa yapılacak bir şey olmadığını çok iyi biliyorlardı ondan." Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı, mumu aldı, şöminenin üstüne koydu ve aynada kendine baktı. Elbisesini ilikleyip bozulan saçlarını parmaklarıyla düzenlerken, "Yüzüm ne kadar sarı," dedi. "Aman, adam sen de, hadi gidip yine sofraya oturalım, geliyor musunuz?" Ama ben oturduğum yerden kımıldayamıyordum. Bu sahnenin bende yarattığı heyecanı çok iyi anladı. Çünkü yanıma yaklaştı, elini uzatarak bana, "Hadi canım, gelsenize," dedi. Elini tuttum. Uzun zamandan beri tuttuğum iki damla gözyaşıyla elimde olmadan parmaklarını ıslatarak o eli dudaklarıma götürdüm. Yeniden yanıma oturarak, "Nedir o? Ama çocuk musunuz siz?" dedi. "İşte şimdi dağılıyorsunuz. Neniz var kuzum?" "Size pek aptal görüneceğim ama az önce gördüklerim beni fena halde etkiledi." "Çok iyi yüreklisiniz. Ne yapayım? Uyku uyuyamıyorum. Bir parça oyalanmam gerek. Hem de benim gibi kızlar. Bir fazla, bir eksik. Neyi değiştirir? Kim umursar bunu? Hekimler tükürdüğüm kanın nefes borularından geldiğini söylüyorlar. Ben de inanmış gibi görünüyorum. Onlar için yapacak bundan başka bir şeyim yok. Daha fazla unutamadığım bir içimi dökme gereksinimiyle işte o zaman ona, "Dinleyin Margaret," dedim. "Yaşamımda ne gibi bir etkiniz olacağını bilmiyorum ama bütün bildiğim şu. Bu dakikada size duyduğum ilgiyi hiç kimseye, hatta kız kardeşime bile duymuyorum. Sizi gördüğüm andan beri bu böyle. İşte onun için, Allah rızası için kendinize iyi bakın. Bu yaptığınız gibi yaşamaktan vazgeçin." Kendime baksam kesinlikle ölürdüm. Bana destek olan, beni ayakta tutan sürdüğüm hummalı yaşamdır. Sonra da kendine özen göstermek, bakmak, bir ailesi, dostları olan kadınlara yaraşan bir davranıştır. Ama bizim için öyle mi ya? Aşıklarımızın övünmesine ya da zevkine hizmet edemediğimiz anda bizi bırakırlar. Ondan sonra da upuzun, bitmek tükenmek bilmeyen günlerin peşine bitmek tükenmek bilmeyen geceler kovalar. Hadi hadi, ben bunları çok iyi bilirim. 2 ay yatakta yattım. Aradan 3 hafta geçtikten sonra beni görmeye bir tek Tanrı'nın kulu gelmedi. Ben gene sözlerimi sürdürdüm. Sizin hiçbir şeyiniz olmadığım bir gerçektir. Ama eğer isteseydiniz, sizi bir erkek kardeş gibi tedavi ederdim, yanınızdan ayrılmazdım ve sonunda sizi iyileştirir, sağlığınıza kavuştururdum. O zaman haliniz olunca, canınız isterse şimdi sürdürdüğünüz yaşama dönerdiniz. Ama eminim ki sizi daha mutlu edecek, güzelliğinizi koruyacak dingin bir yaşamı yeğlerdiniz. Bu akşam böyle düşünüyorsunuz. Çünkü şarap sizi kederlendiriyor. Ama övündüğünüz sabrı uzun zaman koruyamazdınız. Margaret, 2 ay hasta yattığınızı, o 2 ay süresince her gün gelip sizin sağlığınızı sorduğumu söylememe izin verin. Doğru. Ama neden yukarı çıkmıyordunuz? Çünkü o zamanlar daha sizi tanımıyordum. İnsan benim gibi bir kızdan çekinir mi? İnsan bir kadından her zaman çekinir. Daha doğrusu benim düşüncem bu. Demek ki hastayken bana bakardınız, öyle mi? Evet. Her gün yanımda kalır mıydınız? Evet. Hatta her gece de mi? Benden sıkılmadığınız her anı yanınızda geçirirdim. Buna ne ad veriyorsunuz? Özveri. Peki bu özveri nereden geliyor? Size duyduğum karşı konulmaz bir yakınlıktan. Demek bana aşıksınız siz. Bunu hemen söyleyiverin. Çok daha kolay olur. Olabilir. Bir gün bunu size söylemek zorunda kalırsam, o herhalde bugün değildir. Bunu bana hiçbir zaman söylemeseniz çok daha iyi ederdiniz. Neden? Çünkü bu itiraftan sadece 2 sonuç çıkabilir. Hangileri? Ya sizi kabul etmem, o zaman siz bana kızarsınız, ya da sizi kabul ederim, o zaman da pek içler acısı bir metresiniz olur. Sinirli, hasta, üzgün ya da üzüntüden daha da yürek paralayıcı bir neşeyle neşelenen bir kadın. Kan tüküren ve yılda 100.000 frank harcayan bir kadın. Ancak dük gibi zengin bir ihtiyara yarar. Ama sizin gibi genç bir erkek için pek can sıkıcı bir şeydir bu. Bunun da en elle tutulur kanıtı şu ki, şimdiye kadarki bütün genç aşıkların beni çarçabuk bıraktılar. Hiç karşılık vermiyordum, dinliyordum. Hemen hemen günah çıkarmaya benzeyen bu açık sözlülük, onu örten yaldızlı, sırmalı, örtünün altından fark ettiğim bu içler acısı yaşantı, zavallı kızın unutmak için sefaatin, sarhoşluğun, uykusuzluğun içine kaçtığı o yaşamın gerçeği, bütün bunlar beni o kadar etkiliyor, heyecanlandırıyordu ki, söyleyecek bir tek sözcük bulamıyordum. Margaret konuşmasını sürdürdü. Hadi hadi, bütün bu söylediklerimiz çocukça şeyler. Elinizi bana verin de yemek odasına dönelim. Yokluğumuz konusunda ne düşüneceklerini şaşırmışlardır. Siz istiyorsanız oraya dönün ama benim burada kalmama izin verin lütfen. Neden? Çünkü neşiniz bana çok acı veriyor. Öyleyse ben de üzgün dururum. Bakın Margaret, hiç kuşku yok ki şimdiye kadar size pek çok defalar söylenmiş olan bir şeyi söylememe izin verin. Bunu sık sık işitme alışkanlığı belki de sözlerime inanmanıza engel olacaktır. Ama bunlar gene de büyük bir gerçeğin ifadesidir. Bir daha da size yinelemeyeceğim zaten. Genç annelerin çocuklarının çılgınlıklarını dinlemek için takındıkları o gülümsemeyle, Neymiş bu dedi. Sizi gördüğüm andan beri nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum ama yaşamımda önemli bir yeriniz var. Hayalinizi belleğimden kovmaya çok uğraştım. O gene oradan ayrılmadı. 2 yılı sizi görmeden geçirdikten sonra bugün size rastlayınca yüreğimde ve düşüncemde eskisinden daha da büyük bir egemenlik kurdunuz. En sonunda da şimdi artık beni evinize kabul ettiğinize göre sizinle tanıştım, sizi tanıyorum, sizdeki bütün gariplikleri biliyorum. Böylece artık benim için vazgeçilmez hale geldiniz. Yalnızca beni sevmeseniz değil, sizi sevmeme de engel olsanız çıldırırım. Hay Allah, iyiliğinizi versin değil mi? Ama ben de size bayan D. nokta noktanın sözlerini söylerim. Öyleyse çok zenginsiniz. Ayda 6-7 bin frank harcadığımı bilmiyorsunuz demek. Ve bu harcamanın yaşamım için zorunlu, kaçınılmaz hale geldiğinden haberiniz yok demek. Zavallı dostum, sizi pek kısa bir zamanda iflas ettireceğimi, benim gibi bir yaratıkla yaşamanın ne demek olduğunu size öğretmek için ailenizin sizi kısıtlama altına alacağını da bilmiyorsunuz öyleyse. İyi bir dost gibi beni sevin ama başka şekli aklınıza bile getirmeyin. Beni görmeye gelin, güleriz, eğleniriz, söyleşiriz ama değerim konusunda fazla hayale kapılmayın. Çünkü pek bir şey etmem. Çok iyi bir yüreğiniz var, sevilmeye gereksinimimiz var. Bizim dünyamızda yaşamak için fazlasıyla genç ve duygulusunuz. Evli bir kadınla ilişki kurun, görüyorsunuz ki iyi bir kızım ben. Sizinle açık açık konuşuyorum. Prudence'ın geldiğini duymamıştık. Saçları yarı yarıya bozulmuştu, elbisesi açıktı. Bu dağınıklıkta Gaston'un elini tanımıştım. Kapının eşiğinde belirmişti ansızın. "Aa, nedir o? Burada ne yapıyorsunuz siz?" diye bağırdı. Margaret, "Konuşuyoruz," dedi. "Bizi biraz yalnız bırakın. Az sonra yanınıza geliriz." Prudence çekilip giderken, "İyi iyi, konuşun çocuklar," dedi. Bu son sözleri söyleyiş biçimine daha da bir güç vermek istermişçesine kapıyı sıkı sıkı kapadı. Yalnız kalınca Margaret konuşmasını sürdürdü. İşte böyle, karar verildi. Beni sevmeyeceksiniz. Buradan giderim. İş o hale geldi mi? Geri dönemeyecek kadar ilerlemiştim. Zaten bu kız beni allak bullak ediyordu. Bu neşe, üzgünlük, arılık, fahişelik karışımı sinirlerinin çabucak bozuluvermesi gibi ondan duyguların duyarlılığını aşırı derecede geliştiren o hastalık bile, her şey daha ilk başta bu unutkan ve hafif yaratılışta hemen üstünlük sağlayamazsam benim için tümüyle kaybolmuş olacağına bana açıkça anlatıyordu. "Hadi canım, söyledikleriniz ciddi mi?" dedi. "Hem de çok ciddi." "Peki ama bunu neden daha önce bana söylemediniz?" "Ne zaman söyleyebilirdim?" "Opera Komik Tiyatrosu'nda bana tanıştırıldığınızın ertesi günü." "Sizi görmeye gelseydim beni çok kötü karşılardınız herhalde." "Neden?" "Çünkü bir gün önce pek sersemce davranmıştım." "Bakın, orası doğru. Ama gene de daha o dönemde beni seviyordunuz." "Evet." "Gösteriden sonra evinize gidip yatmanıza, rahatça uyumanıza engel olmadı ama bu durum, o büyük aşklar, biz çok iyi biliriz." "Hayır, işte burada aldanıyorsunuz. Opera Komik Gecesi ne yaptığımı biliyor musunuz?" "Hayır." "İngiliz kahvehanesinin kapısında sizi bekledim. Sizi ve 3 arkadaşınızı alıp götüren arabanın peşinden gittim. Arabadan yalnız indiğinizi, evinize yalnız girdiğinizi görünce de pek mutlu oldum." Margaret gülmeye başlamıştı. "Neye gülüyorsunuz?" "Hiç. Yalvarırım söyleyin, yoksa yine benimle alay ettiğinizi sanacağım." "Ama kızmayacaksınız değil mi?" "Ne hakla kızabilirim ki?" "Pekala. O gece yalnız dönmem için önemli bir neden vardı." "Neydi o?" "Neydi o?" "Burada beni bekliyorlardı." Göğsüme bir bıçak saplasa bana bu kadar acı veremezdi. Ayağa kalktım ve elimi ona uzatarak, "Elveda," dedim. "Kızacağınızı çok iyi biliyordum zaten," dedi. "Erkekler kendilerini üzecek şeyi mutlaka öğrenmek isterler." Tutkumdan tümüyle kurtulduğumu kanıtlamak istiyormuşum gibi soğuk bir sesle, "Yo, emin olun ki kızmadım," diye ekledim. "Benim gecenin 3'ünde gitmem ne kadar doğal bir şeyse, sizi de birisinin beklemesi o kadar doğaldır." "Sizi de evinizde bekleyen biri var mı?" Hayır, yokama gitmeliyim. Öyleyse güle güle. Beni kovuyor musunuz? Asla. Neden beni üzüyorsunuz? Sizi nasıl üzüyorum ki? Sizi birisinin beklediğini söylediniz bana. Eve yalnız dönmem için pek haklı bir neden varken tek başıma içeri girdiğimi görünce çok mutlu olmanız düşüncesine gülmekten kendimi alamadım. İnsan çoğu zaman çocukça bir şeyden neşelenir, sevinir. Bunu olduğu gibi bırakmakla karşıdaki kimseyi daha mutlu etmek olanağı varsa bu sevinci yıkmak çok kötü bir davranıştır. Evet ama kuzum siz karşınızda kim var sanıyorsunuz? Ben ne bir bakireyim ne de bir düşes. Sizi yalnızca bugün tanıdım. Davranışlarımın hesabını da vermek zorunda değilim. Günün birinde metresiniz olduğumu kabul etsek bile sizden önce başka aşıklarım olduğunu bilmelisiniz. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Daha önceden kıskançlık sahneleri yaratmaya kalkarsanız sonra ne olacak? Eğer bu sonra olursa tabii ömrümde sizin gibi bir erkek görmedim. Çünkü hiç kimse hiçbir zaman sizi benim gibi sevmedi. Durun bakalım, gerçekten de beni bu kadar çok mu seviyorsunuz? Öyle sanıyorum ki bir insanı ne kadar sevmek olasıysa o kadar seviyorum. Peki ne zamandan beri sürüyor? 3 yıl önce arabadan inip süs mağazasına girdiğinizi gördüğüm günden beri. Biliyor musunuz ki çok güzel bir şey bu? Pekala, söyleyin bakalım. Bu yüce aşka minnettar olmak için ne yapmam gerekiyor? Hemen hemen konuşmama engel olan bir yürek çarpıntısıyla "Beni bir parçacık olsun sevmelisiniz" dedim. Çünkü bütün bu konuşma boyunca sözlerine eşlik eden yarı alaycı gülümsemelere karşın Margaret'ın da heyecanımı paylaşmaya başlıyormuş, o kadar uzun zamandan beri beklediğim saat yaklaşıyormuş gibi geliyordu bana. Peki ya Dük? Hangi Dük? Benim kıskanç ihtiyar. Onun hiçbir şeyden haberi olmaz. Ya öğrenirse? Sizi bağışlar. Aa, yo, beni hemen bırakır. O zaman ben ne olurum? Bu bırakılmayı bir başkası için göze alıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Bu gece hiç kimseyi içeri almamaları için verdiğiniz emirden. Doğru. Ama o çok önemli bir dosttur. O dosta pek fazla önem verdiğiniz yok. Çünkü böyle bir saatte ona kapınızı açmalarını yasaklıyorsunuz. Beni suçlamakta haklısınız. Sizi ve arkadaşınızı kabul etmek için böyle davrandım. Yavaş yavaş Margaret'e yaklaşmıştım. Kollarımı beline dolamıştım. Kavuşturduğum ellerimde kıvrak bedeninin hafifçe ağırlığını duyuyordum. Gayet alçak bir sesle, "Sizi ne kadar sevdiğimi bir bilseniz" diyordum ona. "Gerçekten mi? Yemin ederim." "Dediğiniz gibi olsun öyleyse." Bir tek sözcük söylemeden, bana bir tek kınamada bulunmadan, soru sormadan bütün isteklerimi yerine getirmeye söz verirseniz belki sizi severim. Bütün isteklerinizi yerine getiririm. Ama bakın, şunu iyice bilin, söylüyorum. Yaşamım konusunda size en küçük bir ayrıntıyı haber vermeden, canımın istediği her şeyi yapmakta tümüyle özgür olmak isterim. Uzun zamandan beri genç, istensiz, güvensizlik duymadan aşık olan, hak iddia etmeden sevilen bir aşık arıyorum. Hiçbir zaman böyle birini bulamadım. Erkekler bir defacık olsun elde etmeyi, ancak hayal ettiklerini kendisine uzun zaman verdiğinizde memnun olacak yerde metreslerinden bugünün, geçmişin, hatta geleceğin bile hesabını sorarlar. O kadına alıştıkça ona egemen olmak isterler. Ve bütün istedikleri verildiği ölçüde de daha fazla şeyler ister hale gelirler. Şimdi yeni bir aşık edinmeye karar verirsem, onun çok seyrek rastlanan 3 niteliğe sahip olmasını istiyorum. Güvenen, boyun eğen, çekingen biri olmasını. Pekala, ben sizin her istediğiniz olurum. Bakalım, görürüz. Peki ne zaman göreceğiz? Daha sonra. Neden? Margaret kollarımdan kurtulup çıktı. O sabah getirilen kocaman bir kırmızı kamelya buketinden bir kamelya alıp yakama taktı. Sonra da, "Çünkü anlaşmalar her zaman imzalandıkları gün uygulanamaz da ondan." Bunu anlamak kolaydı. Genç kadını kollarımda sıkarak, Peki sizi yeniden ne zaman göreceğim dedim. Bu kamelya renk değiştirdiği zaman. Peki ne zaman renk değiştirecek? Yarın. 11'den gece yarısına kadar. Şimdi memnun musunuz? Sorar mısınız? Bütün bu olup bitenlerden ne arkadaşınıza, ne Prudence'a, ne de herhangi bir kimseye tek sözcük söylemeyin sakın. Söz veriyorum. Şimdi beni öpün de yemek odasına dönelim. Dudaklarını uzattı, yeniden saçlarını düzeltti ve şarkı söyleyerek ben yarı çılgın o odadan çıktık. Salonda beni durdurarak çok alçak sesle, "Sizi hemen kabul ediyormuş gibi bir halim olması garip görünüyordu size. Bunu nereden geldiğini biliyor musunuz?" dedi. Elimi yakaladı, şiddetli ve sık atışlarını duyduğum yüreğinin üzerine koydu. "Öbürlerinden daha kısa yaşamak zorunda olduğumdan, daha hızlı yaşamaya karar verdim de ondan," diye sözlerini sürdürdü. "Yalvarırım size, benimle böyle konuşmayın artık." "Oh, üzülmeyin," diye sürdürdü gülerek. "Ne kadar az yaşarsam yaşayayım, gene de sizin beni seveceğiniz zamandan daha fazla yaşarım." Yemek odasına şarkı söyleyerek girdi. Gaston'la Prudence'ı yalnız görünce, "Nanın nerede?" diye sordu. Prudence, "Yatmanızı beklerken odanızda uyuyakaldı," diye karşılık verdi. "Zavallı kadın, onu sanki öldürüyorum. Hadi bakalım beyler, artık evinize dönün. Saati geldi." 10 dakika sonra Gaston'la ben sokağa çıktık. Margaret bana veda ederken elimi sıktı. Kendisi Prudence'la yalnız kaldı. Dışarı çıkınca Gaston bana, "Söyleyin bakalım Margaret konusunda ne düşünüyorsunuz?" dedi. "Bir melek, ona deli oluyorum." "Tahmin etmiştim. Bunu kendisine söylediniz mi?" "Evet." "Size inanacağına söz verdi mi?" "Hayır. Prudence gibi değil." "O size söz verdi mi?" "Daha da iyisini yaptı azizim. İnanılır gibi değil ama şu şişko düverni hala çok iyi." 11. bölüm. Öyküsünün burasında Armand durdu. "Pencereyi kapatır mısınız lütfen?" dedi. "Üşümeye başladım. Bu sırada ben de gidip yatayım."